Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Mordad 1401, Hicri Kameri 17 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 15 Ağustos 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sunacağım akşam haberlerin ve siyasi yorumların ardından sırasıyla Türkiye'nin Rusya yaptırımlarına katılmayacağını açıkça belirtmesi konusunda siyasi analist Sayın Timur Kuliyev ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki arkadaşları ve Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran bu gece Avrupa Birliği'nin teklifine yanıt verecektir. Rusya temsilcisi Ulyanov, Rusya'nın hiçbir zaman Viyana görüşmelerine engel olmadığını ve olmayacağını belirtti. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı bu gücün özel görevinin önümüzdeki aylarda hayata geçirileceğini belirtti. TSK Suriye'nin kuzeybatısına askeri sevkiyat yaptı. Hamas, işgal rejiminin Suriye saldırısına tepki gösterdi. Ve Ukrayna, Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yükleme yapılmasının planlandığını belirtti. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana müzakereleri ile ilgili olarak nihai kararımızı bu gece saat 24'e kadar yazılı olarak Viyana müzakerelerinin Avrupa Koordinatörü'ne göndereceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dış politikamızı batıya veya doğuya, Çin'e, Rusya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Amerika'ya bağlamayız dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerine değinerek, kırmızı çizgilerimizin belirlenmesi şartıyla anlaşmaya varma konusunda bir sorunumuz yok. Bu konudaki ertelemenin nedenlerinden biri kırmızı çizgileri aşmak istemememizdir dedi. Emir Abdullahyan, Amerika tarafı kendi iç sorunları nedeniyle biraz yumuşak bir tutum benimsemeli. Amerika, Viyana görüşmelerinde İran'ın sunduğu iki öneriyi sözlü olarak kabul etti. Bir konuda yumuşama göstermelidir. Nihai kararımızı bu gece saat 24'e kadar yazılı olarak göndereceğiz ifadelerinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında müzakere metninin nihayileşmesi İran'ın kırmızı çizgilerine uyulmasına bağlı dedi. Ayrıntılı haberleri arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerine uyulması ve İran'ın nükleer anlaşmadan temel menfaatlerinin temin edilmesi halinde nükleer anlaşma için mutlaka zemin bulunduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani basın toplantısında yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine değinerek bu alanda üst düzeyde ciddi istişareler yapılmıştır ve bu istişareler devam etmektedir ifadesini kullandı. Kenani konuya ilişkin olarak kesinlikle ilerleme aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak bir anlaşmaya yakın olduğumuzu ve bu görüşmelerin bir anlaşmaya yol açacağını söylemek İran'ın haklı beklentilerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Kırmızı çizgilerimize uyulması şartıyla anlaşma sağlanabilir ifadelerinde bulundu. Nasır Kenani sözlerinin devamında İslami Direniş Günü'nü anarak Yüce İslam Devrimi liderinin açıkladığı gibi Lübnan Hizbullah Hareketi 33 günlük savaşta Arap ve İslam dünyasına yeniden onur kazandırdı. Bu savaşta Siyonist rejimin sahte hegemonyası çöktü ve direniş kazandı dedi. Irak'taki son siyasi gelişmeleri de dikkat çeken Kenani, Irak'taki gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Iraklı siyasi gruplara bu ülkenin anayasasına ve yasal kurumlarına saygı göstermelerini tavsiye ediyoruz. Çeşitli Iraklı gruplarla istişarelerde bulunmaktayız ve Irak'ın iç işlerine müdahale etmiyoruz diye kaydetti. Amerika birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümünü de atıfta bulunan Kenani, Afganistan'daki bu yasa dışı işgal sonucu yıkımdan, altyapılarının ortadan kaldırılmasından ve cinayetlerden başka bir şey değildir. Bu üzücü durum Amerika'nın Afganistan'daki gayrimeşru eylemlerinin sonucudur dedi. Kenani Afgan halkının yanında durmaya ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması yönünde yapıcı rol oynamaya çalışacağız ifadesini kullandı. Kenani Katar Dışişleri Bakan Yardımcısının da Tahran ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi. Katar ile aramızdaki temasların belirli bir süreci var ve ikili bölgesel ve uluslararası alanlarda çeşitli meseleler ele alınmaktadır. Sözlerinin devamında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklara değinen Kenani, İran ülkelerin toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırların korunmasına ve jeopolitik sınırların değiştirilmemesine ciddi önem veriyor. Ermenistan ile de işbirliği yapıcıdır ifadelerinde bulundu. Nasır Kenani, Şeytan Ayetleri yazarı Salman Rushdie'ye saldıran kişinin Tahran ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddederek kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Üst düzey Rus müzakereci Mihail Ulyanov, ülkesinin Viyana görüşmelerde anlaşmaya varmak için asla engel olmadığını ve olmayacağını belirtti. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Moskova'nın asla Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin önünde engel olmadığı ve olmayacağını kaydetti. Amerika'nın İran'a yönelik yasa dışı ve zalimce yaptırımlarının kaldırılması için Viyana'da yeni tür görüşmeler 4 Ağustos başlayıp 8 Ağustos'a sona erdi. Viyana görüşmeleri katılan tarafların büyük kısmı görüşmelerin bir an evvel sonuçlandırılmasını isterken nihai anlaşmaya varmak için Amerika'nın geri kalan bazı önemli ve kilit konular hakkında siyasi karar vermesi gerekiyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün yaptığı açıklamada Amerika'nın bu konularda esneklik göstermesi halinde ilerleyen birkaç günde anlaşma sağlanacağını söyledi. Uluslararası Ordu Oyunları 2022 kapsamındaki insansız hava aracı yarışmaları İran'ın Kaşan kentinde başladı. Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Başdanışmanı Tuğgeneral Ali Bilali, 4 ülkenin katılımıyla insansız hava aracı İHA alanındaki yarışmanın bugün başladığını bildirdi. Yarışmalara İran'ın yanı sıra Rusya, Belarus ve Ermenistan'dan 7 asker katılıyor. Uluslararası Ordu Oyunları Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldı. İran ordusu oyunlara katılmaya 2016 yılından başladı. Gümrük sözcüsü İran'ın komşularıyla ticaret hacminin 17 milyara çıktığını belirtti. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada İran'ın 15 komşu ülke ile son 4 ayda 16.9 milyar dolar değerinde petrol dışı ticaret yaptığını işaretle İran'ın komşulara ihracatının 8 milyar 871 milyon dolara yükseldiğini ifade ederek önceki yılın aynı dönemine göre komşulara ihracatta %22 oranında artış yaşandığını belirtti. Son 4 ayda İran ile komşular arasında yapılan ticaret verilerini açıklayan yetkili, İran'ın 15 komşu ülkeden ithalatının 8 milyar 140 bin 137 dolar olduğunu vurguladı. Latifi, İran'ın sırasıyla Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Afganistan, Umman, Pakistan ve Rusya'ya en fazla ürün ihracatı yaptığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran'dan Özbekistan'a ihracatın %63 ve Kırgızistan'a %23 arttığını söyledi. İran Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Merkezi'nin Özbekistan ve Kırgızistan Ortak Ekonomik Komisyonu onaylarının takibi konulu toplantısı İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi'nin katılımıyla düzenlendi. Seferi, İran'dan Özbekistan'a ihracatın %63 ve Kırgızistan'a %23 büyüme yaşadığını belirterek, Özbekistan'da ihracat malları fuarının kurulmasını, Avrasya'ya inşaat ürünleri ve malzemeleri sağlamak için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı önümüzdeki aylarda bu kuvvetin özel görevinin açıklanacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda donanmanın gündeminde yeni bir özel görevin hayata geçirilmesinin olduğunu belirterek bu görevin tüm detaylarının yakında açıklanacağını bildirdi. Tu Amiral İrani, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun deniz kuvvetlerinin okyanusların derinliklerinde ve tüm dünya okyanuslarında mevcudiyetinin gerekliliği nedeniyle muharebe destek gemilerinin çoğunda çok sayıda gemi görevi yüzen bir deniz üssü olarak konuşlandırıldı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca gelecekte İran'ın yeni gemilerinin de göreceği çıkacağını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Donanması çeşitli alanlarda belirleyici bir güç olarak su üstü ve su altı gemileri de dahil olmak üzere her türlü yeni yerli gemilerle donatılarak Fars Körfezi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda büyük bir deniz gücü haline gelmiştir. İranlı kadın halterci Seyyide İlham Hüseyini bu dalda İran tarihinde ilk kez altın kazanan kadın sporcu oldu. Türkiye'de İslami dayanışma oyunlarında halter yarışmasına katılan Seyyide İlham Hüseyini 81 kilo siklette altın madalya kazandı. Böylece İranlı kadın halterci Hüseyini halter alanında ilk altın kazanan sporcu olarak adını tarihe yazdı. Bu yarışmada Bayan Hüseyin'i silkme ve toplamda 2 bronz kazandı. Türkiye'nin Konya kentinde 9 Ağustos'ta başlayan İslami dayanışma oyunları devam etmekte. İran İslam Cumhuriyeti spor kafilesi bu oyunlarda 2. sırada yer almaktadır. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6.348 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.015'e, vaka sayısı ise 7.482.521'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1.486'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.181.082 ulaştı bilgisi paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tank ve toptan oluşan ağır silahları İdlib'e sevk etti. Aneb Belediye sitesinde yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece ağır silahlardan oluşan bir askeri konvoyu İdlib'e sevk etti. Bu silahların İdlib'in çeşitli bölgelerindeki birliklere dağıtıldığı ifade edildi. Türkiye'nin İdlib vilayetinde 74 gözlem noktası bulunmakta. Bu noktalar İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılan gerilimi azaltma anlaşması uyarınca kurulmuştur. Suriye ordusu ise Ankara'nın bu noktaları ateşkesi denetlemek yerine İdlib'deki teröristlere silah ve lojistik yardım için kullandığına inanıyor. Irak'ın kuzeyinde yer alan Türk askerlere ait Zelikan üssüne 4 roket atıldı. Saber News Telegram kanalında yer alan habere göre Irak'ın kuzeyinde Türk askeri üssüne 4 adet 122 milimetrelik roket atıldı. Bazı Iraklı kaynaklar bu üsse bir roketin isabet ettiğini ancak can kaybı olmadığını açıkladı. Leva El Ahrar grubu yaptığı açıklamada bu saldırı üstlenerek Zelikan üssünün derinliğini 4 roket ile hedef aldığını vurguladı. Zelikan üssü 24 Ağustos'ta da roket ile hedef alınmıştı. O saldırıyı Seraye Evliya Eddem grubu üstlenmişti. Amerika ordusu Suriye, Ürdün, Irak sınır bölgesinde yer alan El Tanf üssüne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Katar merkezli El Cezire televizyon kanalına göre Amerika ordusundan yapılan açıklamada Suriye'de bulunan El Tanf üssüne insansız hava aracı ile saldırı girişimi olduğu, saldırının engellendiği belirtildi. Açıklamada insansız hava araçlarından birinin düşürüldüğü ve saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığı belirtildi. Söz konusu saldırı girişimini şimdiye kadar üstlenen olmadı. 20 mil karelik bir alanı kapsayan El Tanf üssü yaklaşık 900 Amerika askerini barındırıyor. Bu üs, Ürdün ve Irak sınırları yakınında yer aldığı için askeri açıdan önemli bir stratejik konuma sahiptir. 2016 yılında Amerika tarafından kurulan askeri üste Washington'a bağlı teröristler de bulunmaktadır. İstanbul genelinde etkili olan yağış su baskınlarına yol açtı. Beykoz'da çöken duvarın altında kalan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sarıyer'de dereden taşan sular nedeniyle evlerinde mahsur kalan kadın ile çocuklarını itfaiye kurtardı. Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi kapalı çarşının bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi Eminönü'den Sirkeci yönüne ulaşımı zaman zaman aksattı. Fatih'teki Pierre Loti Caddesi'nde kilit taşları kuvvetli yağışın etkisiyle söküldü. Yola dağılan taşlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Eminönü bölgesinde Rogar kanal kapaklarının taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlere bekledi. Fatih Yenikapı'da alt geçitte yoğun su birikintisi oluştu. İki aracın bölgede mahsur kalması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşma kapanan yol itfaiye ekiplerin çalışmasının tamamlanması ardından açıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleşmesi amacıyla Amerika'nın daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyetinin görüşmeler yapmak üzere Amerika'ya gittiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Amerika'dan F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Aralık 2021 ile Şubat ve Mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de 3 toplantının icra edildiği anımsatılarak şu bilgiler verildi. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla Amerika tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere Amerika'ya gitmiştir. İsrail işgal güçlerinin dün akşam Suriye topraklarına yönelik saldırılarına karşı tepkisini dile getiren Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist saldırganlığına karşı ümmetin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. İslami Derinüş Hareketi Hamas sözcüsü Kasım yaptığı basın açıklamasında Siyonist terör, Gazze şeridine yönelik cinayetlerin ardından halkımıza ve ümmetimize yönelik düşmanlık dairesini genişletmektedir. Batı Şeria bölgesinde cinayet operasyonları düzenliyor, Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor, şimdi de kardeş Suriye'nin topraklarına rastgele hava saldırıları düzenlemiştir dedi. Hazım Kasım, işgal terörünün böyle bütün alanlara uzanan saldırgan tutumu karşısına geçilebilmesi için ümmetin birlikte ve ortak tavır sergilemesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. İşgal güçlerinin dün akşam Suriye'ye yönelik savaş uçaklarıyla gerçekleştirdikleri hava saldırısında 3 asker hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada akşam 20:50 civarında düşman İsrail'in Beyrut'un doğu yönünden Şam kırsalında bazı noktaları hedef alarak füze saldırıları düzenlediği, bununla eş zamanlı olarak da deniz tarafından Tartus vilayetinin güney kısmını hedef alan saldırı düzenlendiği bilgisini vermişti. Bir güvenlik uzmanı Irak'ta terör saldırılarına kurban gidenlerin %90'ının Amerika yapımı silahlarla öldürüldüğünü bildirdi. El Malume haber sitesinin bildirdiğine göre güvenlik uzmanı olan Şahin El Ubeydi, IŞİD teröristlerinin sivil veya güvenlik hedeflerine saldırmak için Amerikan silahlarına bağlılığının hem Diyale hem de diğer illerde arttığını belirtti. El Ubeydi açıklamasını şöyle sürdürdü. Özellikle kurtarmış bölgelerde terör kurbanlarının %90'ı keskin nişancılar tarafından kullanılan Amerikan silahları tarafından öldürüldü. Öte yandan Suriye Parlamento temsilcisi Muhammed Feyyaz, Amerika'nın IŞİD'in Suriye ve Irak saldırılarının sınırlarındaki hareket ve faaliyetlerini arttırmasına izin verildiğini ve bugün Amerika'nın IŞİD'e desteğinin kimseden gizli olmadığını söyledi. Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuri Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yükleme yapılmasının planlandığını duyurdu. Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa Limanı'na giren Sara gemisine 8.000 ton mısır, Efe gemisine ise 7.500 ton yağ yükleneceğini bildirdi. Hali hazırda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, tahıl koridorunun 2 haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık 500.000 ton Ukrayna tahıl ürünleri teslim etmek üzere ayrıldı dedi. Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünlerini yükleme yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup gönderdi ve iki ülkenin ortak çabalarla kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkileri genişleteceğini söyledi. Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin kuruluş günü için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdiğini yazdı. Habere göre Putin, yakın ilişkilerin Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'nın güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kuveyt'in yeni büyükelçisinin 7 yılın ardından Tahran'da faaliyete başlaması ile ilgili. Kuveyt yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yeni büyükelçisi Bedir Abdullah Münih, cumartesi günü görevinin ilk gününde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşerek güven mektubunu kendisine teslim etti. Son aylarda İran ile komşuluk ilişkilerinin korunmasının öneminin farkında olan Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere, Fars Körfezi'nin bazı Arap ülkeleri Tahran yönetimiyle ilişkilerini iyileştirmek istediklerini bildirmiştir. Suudi Arabistan'da Irak'ın arabuluculuğu ile yapılan görüşme sürecinden memnuniyetini dile getirdi. Hicri Şemsi 1394 yılında Tahran ve Meşhed'de Suudi Arabistan'ın büyükelçilik ve konsolosluklarıyla ilgili yaşanan olayların ardından Kuveyt'te diğer bazı Arap ülkeleri gibi bu olayı protesto etmek için Suudi Arabistan ardından Tahran ile ilişki düzeyini düşürdü. Bu olayların üzerinden 7 sene geçerken Kuveyt yeniden Tahran'a büyükelçi göndererek ilişki düzeyini arttırdı. Kuveyt'in İran ile ilişkileri son senelerde bazı bölgesel meseleler ve konulara rağmen kısmen istikrarlı bir seyir izlemiştir. Bölgesel krizlerde Kuveyt ve İran ilişki düzeyinin indirilmiş olmasına rağmen hiçbir zaman münasebetlerini kesmediler. Kuveyt son senelerde İran ve Suudi Arabistan ile münasebetlerini kendi çıkarları doğrultusunda dengeli bir şekilde korumaya çalışmıştır. Nüfus sayısı az olan ve büyük kısmını göçmenlerin teşkil ettiği bir ülke olan Kuveyt, İran, Suudi Arabistan ve Irak gibi üç etkin güç ile komşu olduğundan fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunun için Kuveyt yönetimi her daim bölge ülkeleriyle iyi komşuluk temelinde barışçıl ilişkilere vurgu yapmıştır. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Sabbah 26 Temmuz'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefonda yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme yaklaşımını takdir ederek Tahran ile Kuveyt'in ikili ilişkilerinin daha da gelişmesine vurgu yaparak Kuveyt'in siyasi liderliğinin her daim İran ile münasebetleri güçlendirme peşinde olup Kuveyt'in yeni büyükelçi atamasının da bu doğrultuda olduğunu kaydetti. Aslında İran ile Kuveyt ilişkilerinde patlak veren anlaşmazlıklar daha ziyade üçüncü taraflar yüzünden olmuştur. Bu durum genelde de geçicidir. Örneğin Hicri Şemsi 1367 yılında Dayatma Savaşı son bulunca Kuveyt Tahran Büyükelçiliğini açtı ve İran'da Hicri Şemsi 1369'da Saddam'ın Kuveyt'e saldırısı ve işgalini kınayan ilk ülke olarak Saddam ordusunun bu ülkeden çekilmesini istedi. Kuveyt son senelerde bölgesel münakaşalar için siyasi çözümler bulmaya çalışan ülke olarak Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesi ve bu rejim ile her türlü münasebet kurmasına karşı çıkmakta. Kuşkusuz Amerika ve Siyonist rejimin bölgede İran'a karşı ittifak kurma projesinin hezimete uğramasının ardından Arap ülkeleri İran ile münasebetlerini geliştirmek için adım atmaktalar ve İran İslam Cumhuriyeti de her daim bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin yakın işbirliğine vurgu yapmakta. Bu çerçevede Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi'nin atanması ve iki ülke yetkililerinin münasebetlerin gelişmesi gerektiğine yapılan vurguları ikili ilişkilerde yeni dönemin başladığını müjdeliyor. İran Cumhurbaşkanı 4 Mayıs'ta Kuveyt Emiri ile telefonda yaptığı görüşmede İran ve Kuveyt'in yeni iyi münasebetlerini işaretle iki kadim dost olan İran ve Kuveyt'in münasebetlerinin gerçek kapasitelerine kavuşması gerektiğini vurguladı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Rusya ve Çin'e karşı savaşın yaşanma ihtimalinin uyarısıyla ilgili. Ünlü Amerikan stratejist Henry Kissinger yaptığı açıklamada Amerika'nın izlediği politikaları eleştirerek Amerika'nın Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldiğini belirtti. Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, The Wall Street Journal gazetesine verdiği değerlendirmede, Amerika'nın kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldiğine temasla, nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan, kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldik ifadelerini kullandı. Yapılacak tek şeyin gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu söyleyen eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Kissinger, bunun için bir amacın olması gerektiğini kaydetti. Kissinger ayrıca Ukrayna için çözümün ise Kırım'ın ve Donbas'ın bir bölümünün Rusya'ya bırakılması olduğunda sözlerini ekledi. Amerika Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftalarda Tayvan ziyaretini de değerlendiren Kissinger, Tayvan meselesinde Amerika'nın dikkatli olması gerektiğini belirterek 50 yıldır süren barış politikasının sürdürülmesi tavsiyesinde bulundu. Amerika, NATO'nun genişlemesi için 1994 yılında Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'nde barış için ortaklık projesini onaylattı. Bu belge NATO'nun genişleme süreci için en önemli mekanizmaydı. Beyaz Saray Barış İçin Ortaklık Projesi'nde Rusya'nın ortaklığını kazanmak suretiyle NATO'nun genişlemesine ilişkin hassasiyeti ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Ancak Amerika'nın NATO'yu genişletmek için girişimleri uzun sürede bu ülkenin Avrupa'da ve ardından eski Sovyetler Birliği'nde güvenlik şemsiyesini koruma ve genişletme politikalarını izah edemez. NATO pratikte Amerika ve Batı'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerde etkinliğini arttırmak ve renkli ve kadife devrimleri yaşatmakla Rusya'nın etki alanını daraltmak aracı haline geldi. NATO'nun Rusya'nın sınırlarına doğru ilerlemesi, bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü için uzun vadeli tehdit sayılıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, Amerika hegemonyası için jeopolitik ve askeri bir güç olarak Washington için bir engel sayılıyordu. Bu ülke sonunda eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine NATO'nun genişlemesi karşısında durdu. Bu yüzden Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebi Amerika'nın krizi tırmandırmak için kışkırtma noktası haline geldi. Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, NATO'nun Ukrayna'ya bu ittifaka üye olabileceğine dair mesaj göndermekle yanlış yaptığına inanıyor. Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına gösterdikleri tepkiler ve bu ülkeye yönelik en ağır ekonomik ve ticari yaptırımları Rusya ve Çin ilişkilerinin genişlemesine yol açmıştır. Amerika sürekli olarak Çin ve Rusya'nın ilişkilerinin gelişmesinden endişe duyduğunu dile getirip, Çinofobi politikası ve Doğu Asya'da askeri ve siyasi eylemlerini güçlendirmekle bu bölgede siyasi ve askeri denklemleri bozmuştur. Amerika, Çin ile gerilimi tırmandırma doğrultusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi Çin'in sert uyarı ve tehditlerine rağmen Tayvan'a gönderdi. Biden yönetiminin bu politikasını eleştiren Henry Kissinger, Tayvan meselesinde Amerika'nın dikkatli olması gerektiğini belirterek 50 yıldır süren barış politikasının sürdürülmesi tavsiyesinde bulundu. Oysa Amerikan yetkilileri tam bu tavsiyelerin aksinde hareket etmekteler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın ne diyor? Lanet yok ya. Antibiyon ne bekliyor?
İran şey так торжественно и в общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founding member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Rusya ve hasımları ile eş zamanlı etkileşime rağmen Türkiye çok boyutlu ihtiyaçlar nedeniyle Moskova'ya daha fazla yönelmek zorunda kaldı değerli dinleyicilerimiz. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ülkesinin enerji alanında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını açıkladı. Türkiye, Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayacağını ilk kez açıkça beyan etmiyor bilindiği gibi. Bu konuda farklı bir politika izleyebileceğini başından itibaren göstermiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın daha önce de ülkesinin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını ve Rusya ile tüm köprüleri yıkmayı kabul etmediğini belirtmişti sevgili dinleyicilerimiz. Biz bu konuyla ilgili siyasi analist Sayın Teymur Guliyev'in görüşlerini aldık. Sizler için hazırladığımız iki bölümlük röportajımızın birinci bölümünü sizlere sunuyoruz. Sohbetimizin ilk bölümünü hep birlikte dinleyelim efendim.
Yaradan ve esirgeyen Allah'ın adıyla Cenabınızı ve değerli dinleyicilerimizi selamlıyorum. Demek ki bugünkü konumuz Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaması. En önce Rusya'ya karşı yaptırımların neden doğduğuna göz atalım. Genelde Rusya Federasyonu aynen Türkiye Cumhuriyeti gibi uluslararası kabul edilmiş çağdaş kurallara uyan ve Batı dünyasıyla hiçbir çelişkide bulunmayan bir devletler gibi tanınırdılar şimdiye kadar. Mesela Kuzey Kore Halk Demokratik Cumhuriyeti olsun veya bir başka bir Afrika ya Latin Amerika'sı devleti olsun, mesela Filipin gibi çok sert bir cumhurbaşkanı olan bir devlet olsun diye. Bunlar gibi ne Türkiye Cumhuriyeti ne Rusya Federasyonu Batı karşıtı bir tavır almamışlardı şimdiye kadar. Ama Rusya karşı uygulanan bu yaptırımlar neden ileri geldi? İleri gelmesi ondan ki son anda Rusya Federasyonu dözüm yetirmeyerek Batı aleyhine çok ciddi adımlar atmış oldu. Yani bugün Ukrayna ile Rusya'nın askeri çatışması aslında Batı'nın Rusya aleyhinde böyle diyebiliriz kurduğu tuzaklar neticesinde Rusya'nın yok edilmesine doğru inkişaf eden bir provokasyonların neticesi gibi tanıyabiliriz. Bu neticede Rusya şimdi Batı alemi tarafından yaptırımlarla yüz yüze kaldı. Yani askeri karşılaşmadan başka buna ilave olarak ekonomik yaptırımlar da Rusya'nın arkasına sancılan bir hançer gibi onu tezlikle diz çökmüş hale getirmelidir Batı planlarına göre ve Rusya da buna mukavemet gösteriyor. Şimdi Rusya'nın en yakın hem sınır devletlerinden birisi, aynı zamanda birçok Avrupa dahili veya Asya dahili ameliyatlarda siyasi, askeri, ekonomik Rusya Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun yakından işbirliği yaptığı bir taraftaşıdır. Böyle. Demek bu mevkide, bu durumda Türkiye ne yapmalı? Yani kendi mantıkımızla bir tahmin yapalım. Türkiye Rusya ile münasebetleri berbat edebilmez. Bu tabii bir haldir. Çünkü böyle bir kudretli komşu ile karşı karşıya gelmek son bu çelişkili bir zamanede devirde Türkiye için de beklenilmez bir kayıplarla sonuçlanabilir. Elbette onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yaptırımlara katılmaması en iyi bir seçenek olabilir. Şimdi ikinci mesele ABD ve Batı bu seçeneğin kendilerine itaatsizlik, yani kendilerine bir isyan olarak karşılayabileceğini tahmin ediyorsunuz siz elbette. Ama ben buna böyle cevap vereyim. Batı artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 1923'ten beri böyle davranışına alışkın olmuştur. Yani hiçbir problem yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel olarak belki de bu Osmanlı'dan bu yana, yani 700 yıl tarihe sahip olan Osmanlı'dan bu yana böyle bir geleneksel tavır vardır. Yani manevra yapmak, Batı, Doğu, sağ, sol, sağçılar, solçular ve bunun için de dünya oyuncuları için, politika oyuncuları için Türkiye'nin nöbeti, yani gelecek adımını hesaplamak işte zor değil, çok kolaydır. Yani Türkiye Cumhuriyeti diplomatik sahnede daima bir nevi matematik ve fizikte sarkaç adlanan bir kurgu var. sargaç bu hep sallanıyor sağa sola ve bu sarmalar artık seciyevidir Türkiye politikası için. Bununla tanış olan bölge devletleri ve dünyanın egemen devletleri elbette bunu çok güzel bunu biliyor ve gelecek planlarını bu açıda, bu hesapla kuruyorlar. Mesela One Minute anları bir başka, gece saat 3'te Siyonist rejim Büyükelçiliği karşısında demek gösteriler, böyle bir çok vahimeli diyebiliriz gösteriler ve ondan sonra son devrin el sıkışmaları başbakanla, İsrail'in başbakanıyla, bunlar hepsi söylediğimiz bu siyasi rotanın belirtileridir ve siz işte hiç kimse rahatsız olmasın, ABD Batı Türkiye Cumhuriyeti'nin her gelecek adımını çok güzel biliyor ve bu sarmalar artık bir kanuna uygunluğa çevrilmiş ve Türkiye diplomasi ve uluslararası politikasının bir vizit kartı olmuştur. Yani bu birinci sualinizin cevabını vermiş olduğumu zannediyorum. Teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Teymur Guliyev ile yapmış olduğumuz röportajın birinci bölümünü sizlere sunduk. Bugünkü yayınımızda Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaması konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarınki yayında sizlere sunacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'nin güney ve batısına saldırması, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı'nın Birleşmiş Milletler'den Sana havaalanını açmak için girişimde bulunmasını istemesi, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Siyonist rejimin işgal ettikleri toprakların sahip oldukları nokta vuruşu yapan füzelerin menzilinde olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını desteklemedeki konumunu takdir etti. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık Selmi, İran presse verdiği demeçte İslam İnkılabı rehberinin Siyonist rejimle Sahaların Birliği adlı savaşla eş zamanlı olarak İslami Cihat Hareketi'ne mesajını Siyonist işgalcilere karşı Filistin halkına desteği vurguladığını belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi sözcüsü, İran'ın Filistin halkı ve direniş savunma cephesinde yer alarak bölgede Amerika ve Siyonist rejimin işgal planlarıyla mücadele ettiğini belirtti. Tarık Selmi ayrıca tüm Arap ve İslam ülkelerini İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ulusunu manevi ve maddi alanlarda destekleme konusundaki tutumunu örnek almaya çağırdı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Hamas'ın Siyonist rejimin maceracılıkları konusunda uyarıda bulunması İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Beyaz Saray'a hitaben İran ve İranlılara karşı tehdit dili sonuç getirmeyeceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Amerika halkına yeni nesil için umutlu olmadığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Amerika halkının %70'i yeni neslin geleceği için umutlu değil. Amerikalı televizyon kanalı Fox News'un haberine göre Amerika'da yapılan anket araştırmasında halkın %70'inin yeni neslin geleceği için umutlu olmadığını belirtti. Amerika'da artan toplu katliam ve silahlı saldırılar, artan pahalılık ve enflasyon, koronavirüs salgını ve Amerika'nın dış politikada karşılaştığı zorluklar halkın çoğunluğuna gelecek kaygısına ve umutsuzluğa neden olmuş durumda. Yapılan araştırma Amerikan halkının büyük çoğunluğunun yeni neslin geleceği için umutlu olmadığını ortaya koyuyor. Halkın %70'i gelecek nesil için Amerika'da yaşamanın zorlaşacağına ve durumun kötüleşeceğine inanıyor. Son olarak 2020 yılında yapılan araştırmaya göre bu oran %29 artmış durumda. Amerika'da 2014 yılında yapılan benzer bir araştırmada Amerikan halkının %61'inin gelecek için umutlu olmadığı belirtilmişti.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, Yemen heyetinin Rusya'ya yaptığı son ziyaretin her iki ülkenin yararına olduğuna işaret ederek birçok ülkeden mesaj ve çağrı aldıklarını açıkladı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, El Mesire Haber kanalına verdiği demeçte, Yemen'den giden bir heyetin Rusya ziyaretinin sonuçlarının her iki ülke için de önemli olduğuna işaret ederek şöyle dedi. Yemen ve Rusya'nın ortak noktası dünyanın birçok ülkesinin zarar gördüğü Amerikan projesiyle yüzleşmektir. Abdulaziz bin Habtur, Yemen'in dünyada eşitlik ilkesi, ortak çıkarlar ve ortak düşmanlara karşı mücadele temelinde müttefikler edinmeye çalıştığını ifade ederek birçok ülkeden mesajlar ve çağrılar aldık. Moskova'nın daveti de pozisyonunda bir değişikliğe işaret ediyor diye kaydetti. Yemenli yetkili Yemen için ve Rusya ile dost ve müttefik olmaya çalıştığını vurgulayarak şöyle dedi. İlk günden itibaren Amerikan politikasına katılmadığımızı ilan ettik. Amerika ve Suudi Arabistan'ın desteklediğini iddia etti. Sahte meşruiyet Yemen'in kaynaklarını Suudi bankaları yararına yağmalamak ve çalmak için sadece bir kılıftır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki vefalı yarenleri.
Muhterem dinleyiciler, Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik eden vefakar arkadaşlarını tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Kerbela'da İmam Hüseyin'in arkadaşları arasında her kesimden ve her yaştan ve her renkten insanlar göze çarpıyor. Genç yaşlı, kadın erkek, siyah beyaz, bazıları Habib bin Mezahir ve Müslim bin Avsaca gibi eski muhlis şialardan ve bazıları da Zuhayr bin Kayn Beceli gibi başka kesimlerden. Bazıları ise Vahab bin Abdullah Kelbi gibi yeni Müslüman olan ve adeta imamın etrafında pervane gibi dolaşan ve onun uğrunda şehit düşen Hristiyan gençti.
İslam dini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem rihlet ettikten sonra sürekli tahrifata maruz kaldı. O dönemde tüm siyasi güçler bu dinden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya çalıştı. Nitekim Emevi İslamı, Abbasi İslamı, Osmanlı İslamı ve Safevi İslamı gibi birçok İslam türedi. Bunlar kimliksiz bir İslam istiyordu ve böylece insanları esarete alıp zulme boyun eğmelerini sağlamak istiyordu. Ancak bu arada İmam Hüseyin aleyhisselam İslam dini hürriyet, izzet ve adalet dini olduğunu gösterdi ve kanlı hamasetiyle İslam'ı ebedileştirdi.
İmam Hüseyin aleyhisselam adeta rahmet yağmuru gibi yağdı ve ister mümin, ister kafir, ister iyi, ister kötü, ister dost, ister düşman, herkesi bereketlerinden faydalandırdı ve kim gelişme yeteneği varsa o hazreti sayesinde büyüdü ve gelişti. İmam Hüseyin aleyhisselam sadece kendi arkadaşlarının gelişmesi ve yücelmesi için çaba harcamadı ve bunun yanında Yezid bin Muaviye ordusunu da helak olmaktan kurtarmak istedi. İmam Hüseyin aleyhisselam birkaç kez onlarla konuştu. İmam hatta Ubeydullah bin Ziyad ordusunun komutanı Ömer bin Sa'd'ı hidayete erdirmek ve kurtarmak için Muharrem ayının 9. gecesinde arkadaşlarından birini onunla konuşmaya gönderdi.
İmam Hüseyin aleyhisselam düşman ordusunun komutanı Ömer bin Sa'da şu mesajı yolladı. Ey Sa'd'ın oğlu, eyvahlar olsun sana. Sen benimle mi savaşmak istersin? Acaba dönüşün ona olan Allah'tan korkmaz mısın? Sen benim kimin oğlu olduğumu bilir misin? Gel bu kavmi bırak ve bana katıl. Zira bu amel Allah'a daha yakındır ve ilgi odandadır. Ancak Ömer bin Sa'd, İmam Hüseyin aleyhisselamın kurtarıcı davetine verdiği cevapta türlü bahaneleri ileri sürdü ve imamın sevgi ve merhamet dolu davetini reddetti. Aslında Ömer bin Sa'd böylece İmam Hüseyin aleyhisselamın onun yüzüne açtığı hayır ve saadet kapısını kendi yüzüne kapattı.
İmam Hüseyin aleyhisselam tüm insanları kendi evlatları gibi severdi ve onları hidayete erdirmek için tüm varlığı ile çaba harcar ve kendisiyle halkın bir olduğunu ve hepsi onun ailesinin birer üyesi ve kendisinin birer evlatları olduğunu buyurdu. İmam Hüseyin aleyhisselam üstlendiği hidayet uğruna birçok insanla konuştu. Bu insanlardan biri Züheyr bin Kayn Becelli idi. Züheyr bin Kayn Becelli, Küfe büyüklerinden ve Arap dünyasının seçkin şahsiyetlerinden biriydi ve şecaati ve cihat meydanlarında korkusuzluğu ün yapan bir cengaverdi.
Züheyr bin Kain Becelli aynı zamanda İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden biriydi. Ancak Allah Resulü rihlet ettikten sonra Muaviye'nin geniş çaplı propagandalarının etkisi altında kaldı ve İmam Ali aleyhisselamın 3. halife Osman'ın katledilmesine ortaklık ettiğini zannediyordu. Bu yüzden Züheyr o olaydan sonra İmam Ali aleyhisselam ve evlatlarına pek fazla ilgi göstermedi.
Tahran Radyosu.
İmam Hüseyin aleyhisselam Küfe'ye doğru yola çıktığında Züheyr de eşiyle birlikte hac merasiminden Küfe'ye dönüyordu. Züheyr Küfe'den çıkmadan önce ve Mekke'ye geldikten sonra İmam Hüseyin'in Yezid'e biat etmediği konusunda birçok şey duymuştu. Fakat İmam Hüseyin ile asla karşılaşmak istemiyordu. Bu yüzden Züheyr hac merasimi biter bitmez apar topar Küfe'nin yolunu tuttu. Züheyr hiçbir menzilde İmam Hüseyin aleyhisselam ile karşılaşmamaya özen gösteriyordu. Fakat çabaları fayda etmedi. Züheyr ve küçük kafilesi Zarud menzilinde İmam Hüseyin ve kafilesine yakın bir yerde çadır kurmak zorunda kaldı.
Züheyr ailesi ve yakınları ile sofraya oturmuştu ki birden İmam Hüseyin aleyhisselamın elçisi içeri girdi ve Züheyr'i çağırdı. Züheyr ne yapacağını şaşırmıştı ancak eşi onu şaşkınlıktan çıkardı ve şöyle dedi. Resulullah'ın evladı sana elçi göndermiş ama sen ona gitmek istemez misin? Subhanallah, hadi kalk ona git, sözünü dinle ve geri dön. Züheyr yerinden kalktı ve imamın huzuruna çıktı. Fakat geri döndüğünde bambaşka bir Züheyr olmuştu. Züheyr kendisine ne söylendiği ve neler duyduğu hakkında hiçbir söz etmedi. Fakat yüz ifadesi tamamen değişmişti.
Züheyr çadırının toplanmasını ve İmam Hüseyin ve arkadaşlarının çadırlarının yanında kurulmasını emretti. Ardından Züheyr eşine döndü ve şöyle dedi. Sen ailene katılmak üzere özgürsün. Zira ben sana benden iyilikten başka bir şey gelmesini istemem. Züheyr daha sonra da arkadaşlarına dönüp şöyle dedi. Sizden kim şehadeti seviyorsa kalksın ve benimle gelsin ve kim hoşlanmıyorsa çekip gitsin.
Züheyr daha sonra kafilesine şu öyküyü anlattı. Balancar bölgesinde savaşıyorduk ve Allahu Teala bizi zafere ulaştırdı. Süleyman Baheli bize şöyle dedi. Acaba Allah'ın sunduğu bu fetihten ve elde ettiğiniz ganimetlerden memnun musunuz? Biz de evet dedik. Süleyman şöyle devam etti. Ne zaman Ali Muhammed'in gençlerini idrak ederseniz, o zaman onların yanında savaşmaktan ve elde ettiğiniz ganimetlerden daha fazla mutlu olun. Aslında Züheyr bu sözlerin anlamını şimdi idrak etmişti ve bu yüzden büyük bir mutlulukla her şeyinden vazgeçip Allah Resulü'nün pak hanedanını ve İslam'ı savunmaya karar vermişti.
Böylece Züheyr İmam Hüseyin aleyhisselam kafilesine katıldı ve onlarla birlikte Hicaz'dan Küfe'ye uzanan çölü menzil menzil kat etti. Kafile henüz Irak'a varmamıştı ki Müslim bin Akil ve Hani bin Urvan'ın şehadet haberi geldi. İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarını topladı ve onları Müslim ve Hani'nin şehadeti hakkında bilgilendirdi. İmam ayrıca Emevi hanedanının İslam toplumunda oluşturdukları şartlara işaret ederek şöyle buyurdu. Görmüyor musunuz? Hakka amel edilmiyor ve kimse batıldan sakınmıyor. Öyle ki mümin haklı olarak ölümü ve Hak Taala'ya kavuşmayı bu tür bir yaşama tercih eder oldu. O zaman bilin ki ben ölümü saadet olarak görüyorum ve zalimlerle bir arada yaşamak bana büyük bir ayıp olmaktan başka bir şey ifade etmiyor.
O sırada Züheyr ayağa kalktı. Sesi heyecandan titriyordu. İmam Hüseyin aleyhisselama döndü ve şöyle arz etti. Ey Resulullah'ın evladı! Biz sizin sözünüzü duyduk. Allah'a and olsun, eğer bu dünyada yaşam daimi olsaydı ve biz de içinde ebedi yaşıyor olsaydık ve eğer bu dünyadan ayrılmak sırf size yardım etmek yüzünden olsaydı, biz sizinle birlikte kıyam etmeyi, bu dünyada kalmaya tercih ederdik.
Aslında bu sözler Züheyr'in kalbinde taşıdığı duyguları dışa aktardığı son sözleri değildi. Aşura'ya bağlanan gecede ve İmam Hüseyin'in arkadaşları ile son görüşmesi sırasında Züheyr bir kez daha ayağa kalktı ve İmam Hüseyin'e hitaben şöyle arz etti. Allah'a andolsun ki eğer öldürülürsem ardından dirilir ve yeniden öldürülürsem ve 1000 kez bu şekilde öldürülürsem ve Rabbim böylece siz Resulullah hanedanının gençlerini koruyacaksa buna razıyım.
Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşları o hazretin imametinde sabah namazını kıldıktan sonra savaşa hazırlanmaya başladı. İmam Hüseyin aleyhisselam her birinin görevini belirledi ve ordunun sol kanadının komutasını Habib bin Mezahir'e ve sağ kanadını da Züheyr'e verdi. O sırada Züheyr bin Kain Becelli zırhını giymiş ve atına binmiş vaziyette düşman ordusuna doğru çıkış yaptı. İmam Hüseyin'in bu vefakar arkadaşı düşman ordusunun arasına girip onları uyandırmak istiyordu. Ancak ne söylediyse karşılığında küfür ve hakaretten başka bir şey alamadı. Düşman askerleri Züheyr'in hak sözünü dinlemek bile istemiyordu. O sırada imamın kuryesi Züheyr'e mesaj getirdi ve imamını kendisine geri dönmesini istediğini ve şöyle buyurduğunu söyledi. Yemin ederim Musa nasıl kavmini nasihat ettiyse sen de bu sapkınları nasihat etmekte görevini yerine getirdin ve onları doğru yola hidayete erdirmekte ısrar ettin. Eğer bir faydası olacaksa.
Züheyr bin Kain Becelli de İmam Hüseyin'in diğer arkadaşları gibi düşmana karşı imamını, imanını ve inancını savundu ve bu uğurda bir an bile müsamaha göstermedi. Züheyr'in düşmanla yüz yüze çarpışması ölene dek sürdü. O sırada imam namaza durdu ve Züheyr, Said bin Abdullah Henefi'nin yanında imamı korumaya başladı. Küf ordusu İmam Hüseyin aleyhisselam ve namaz kılan arkadaşlarını ok yağmuruna tuttu. Said gözüne isabet eden bir okla yere düştü. Ancak Züheyr vücuduna isabet eden oklara rağmen direniyordu. Namaz bitince Züheyr tekrar savaş meydanına döndü ve yiğitçe çarpışmaya devam etti.
Züheyr düşman ordusuna şöyle meydan okuyordu. Ben Züheyr'im, Kain'in oğlu. Sizi kılıcımla Hüseyin'den uzaklaştırırım. Züheyr bazen de müjde verircesine İmam Hüseyin aleyhisselama hitaben şöyle diyordu. Bugün senin dedeni ve Hasan'ı ve Ali Murtaza'yı ve Zülcinahi'ni ve o yiğiti ziyaret edeceğiz.
Sonunda Züheyr aldığı yaralar ve vücuduna saplanan okların yüzünden yere düştü ve şehit oldu. Züheyr şehit olunca İmam Hüseyin aleyhisselam başına geldi ve şöyle buyurdu. Ey Züheyr, Allah lütfunu senden esirgemesin ve katillerini ebedi lanetiyle lanetlesin.
Değerli dinleyiciler, Kerbela'da İmam Hüseyin aleyhisselama eşlik eden vefakar arkadaşlarını tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da enflasyonun 5 katına çıkması,
konut sektörünün kriz dönemine girmesi,
Amerika'da demokrasi durumu ile ilgili uyarıların devam etmesi,
ırkçılığın devam etmesiyle ilgili kaygılar,
mikroçip üretimi ile ilgili tasarının imzalanması
ve Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma tasarısının Biden tarafından imzalanması
geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi.
Amerika'da Haziran ayında TÜFE %1,3 artış gösterirken yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde %9,1'e yükseldi. Böylece Amerika'da enflasyon 41 yılın yeni zirvesine çıkmış oldu. Amerikan Merkez Bankası, Fed'in faiz kararlarında etkili olan enflasyon verileri için beklenti ise 8,8 olarak açıklanmıştı. Verinin ardından Fed'in faiz vadeli kontratları bu ayki toplantıda 100 baz puan faiz artışı yapılmasına, %22,75 baz puan faiz artışına %79 ihtimal veriyor. Eylül'de 75 baz puan faiz artışına %80 ihtimal veriliyor.
Amerika Çalışma Bakanlığı Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Haziran'da bir önceki aya kıyasla %1,3 arttı. Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda %1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE Mayıs'ta aylık %1 artış göstermişti.
Ülkede TÜFE Haziran'da yıllık bazda da %9,1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda %8,8 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken Mayıs'ta yıllık bazda %8,6 seviyesine gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.
Enerji fiyatları Haziran'da aylık %7,5 ve yıllık %41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları Haziran'da aylık %11,2 ve yıllık %59,9'luk artış gösterdi. Barınma endeksi de Haziran'da aylık %0,6 ve yıllık %5,6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık %1 ve yıllık %10,4 artış kaydetti.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de Haziran'da aylık %0,7 ve yıllık %5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık %0,6 ve yıllık %5,7 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE Mayıs'ta ise aylık %0,6 ve yıllık %6 artmıştı. Analistler piyasa beklentilerini aşan Haziran ayı enflasyonunun Amerika Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise %30'a çıktığını belirtti.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden bir araştırmacı çarşamba günü Asyalı Amerikalıların 2 yıldır ırkçılığa karşı mücadele çabalarına rağmen ırkçı nefreti yaşamaya devam etti ve bu durumun yıkıcı ve travmatize edici olduğunu söyledi. Amerika'da COVID-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana 2 yıl boyunca ırkçı nefret davalarını derleyerek Asyalı Amerikalı ve Pasifik adalara karşı nefretle mücadele etmeyi amaçlayan bir web sitesi olan Stop AP Hate'in ülke üzerinde yaklaşık 11.500 Asyalı karşıtı nefret olayı bildirildi. Stop AP Hate'in kurucu ortağı ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde de Asyalı Amerika Araştırmaları Profesörü olan Russell Jing, en son raporlarının bulgularını ele aldığı bir web seminerinde bu vakalar gerçekten travmatize edici, bunun bir toplu ırk travması dönemi olduğunu iddia ediyorum dedi.
İki yıl ve binlerce ses adlı bir rapor, Asya kökenli Amerikalı toplumun pandemiden bu yana karşı karşıya kaldığı ırkçılık ve ayrımcılığa daha derin bir bakış sağlıyor. Irkçılık, aralarında insan hakları ihlalleri, çevrim içi ırkçılık ve fiziksel saldırıların bulunduğu farklı kategoriler altında ele alınıyor. Rapora göre Stop AP Nefret Raporlama Merkezi'nin ilk 2 yılında yani 19 Mart 2020 31 Mart 2022 arasında ülke genelindeki bireyler 11.467 olay bildirdi. Bu olayların 3'te 2'si sözlü ya da yazılı nefret söylemi veya uygunsuz hareketler gibi tacizler içeriyordu. Raporda her 9 olaydan birden fazlasının bir işte ya da iş yerinde ayrımcılık gibi olası insan hakları ihlallerini içerdiği belirtildi. Diğer yandan her 10 olaydan biri çevrim içi gerçekleşti. Zhang, gençlerimiz çok fazla ekran karşısında olduğu için bu sayı önemli dedi. Nefretin her yerde ortaya çıktığı belirtilen raporda hem büyük şehirlerde hem de küçük kasabalarda Asya kökenli Amerikalı yerleşim yerlerinde ve Asyalı Amerikalı toplulukların çok seyrek olduğu yerlerde nefretin görüldüğü kaydedildi.
Rapora göre olayların çoğuna tanık olan Kaliforniya eyaleti New York ve Washington izliyor. Web seminerinde konuşan Jung, bu sadece buzdağının görünen kısmı. Geçen yılki ulusal temsili anketimiz 5 Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalı'dan birinin geçen yıl bir tür nefret olayı yaşadığını ortaya koydu. Yani bu 4 milyon nefret vakası anlamına geliyor dedi. Eğilimler gerçekten kalıcıydı. Topluluklarımız ırk olarak profillendiriliyor diyen Jung sözlerini ve vakalarımızın yarısında Çin karşıtı sürenlerde bulunan insanlar var. Gençlerimiz, yaşlılarımız ve kadınlarımız daha çok hedef alınıyor diyerek tamamladı. Raporda API, karşıtı nefreti ele almak için bir yaklaşım da öneriliyor. Bu yaklaşıma göre halk API, tarihleri ve kültürleri hakkında eğitilmeli ve mağdurların ve hayatta kalanların iyileşmesi desteklenmeli ve şiddeti başlamadan önce önlemek için toplum temelli programlara yatırım yapılmalı.
Amerika Başkanı Joe Biden, 52 milyar dolarlık çip üretim desteğini de içeren 280 milyar dolarlık Chips and Science Act, yani çipler ve bilim yasasını imzaladı. Joe Biden'in imzaladığı ve oldukça geniş kapsamlı bir destek planını içeren bu yasa, Amerikalı siyasetçileri bir araya getirdi.
Çin'in çip üretiminde dünya ileri olması ve etkileri tüm dünyada hissedilen bir çip krizinin varlığı, NTEL başta olmak üzere pek çok şirkete çip üretimi için yatırım yapmaya zorladı. Devlet desteği olmadan çip üretimi hamlesinde bulunan şirketlerin tekrar Çin'e yönelebileceğini düşünen Amerikalı siyasetçiler Chips and Science Act'in kolları sıvadılar. Intel'in bu süreçte Çin'de bulunan terk edilmiş bir fabrikayı almak üzere Amerikan Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde yasanın oluşturulma ve imzalanma sürecini hızlandırdı.
Amerika Senatosu daha önce Amerika'nın yerel çip imalat endüstrisini desteklemek ve ülkenin küresel ekonomideki teknolojik üstünlüğünü korumayı amaçlayan bilimsel araştırmalara 10 milyarlarca dolar sağlamasını da kapsayan 280 milyar dolarlık bir yardımı içeren yasa tasarısını 33'e karşı 64 oy çoğunluğu ile onaylamıştı. Yasa daha sonra Amerika Temsilciler Meclisi'nde 187'ye karşı 243 oyla kabul edilmişti.
Yasa tasarısı ile Amerika'nın askeri donanım ve diğer endüstrilerinde Çin ve diğer küresel güçler tarafından üretilen çiplere olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yerel yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan yasa ile üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletileceği öngörülüyor.
Amerika Temsilciler Meclisi 2 ay önce NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını geçtiğimiz ay kabul etti. Amerika Başkanı Joe Biden ise iki ülkenin birliğe katılmasını onaylayan belgeleri imzaladı.
NATO üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gereken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri konusunda Amerika'da parlamentonun onay süreci Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun onayıyla da tamamlanmıştı. Senato'da iki kuzey ülkesinin ittifaka üyeliği 95'e karşı bir oy ile kabul edildi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine tek karşı oyu Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley kullandı.
Amerika Başkanı Joe Biden, Salı günü Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iki ülkenin terörle mücadele konusundaki taahhütlerine uymaması durumunda üyeliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeyebileceğinin sinyallerini vermişti.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.